Ayrım 38, sayfa 352. Geçici hükümet. Atina hükümeti Aralık ayı sonunda yasa dışı bir harekete girişti. Yeni yasa ve yönetmeliklerle KKY'nin tüm faaliyetlerine karşı saldırıya geçiliyordu. Bununla birlikte parti ayın 28'ine kadar yasal olarak kapatılmadı. 24 Aralık 1947'de isyancıların radyosu Yunan Geçici Demokratik Hükümeti'nin dağlarda kurulmuş olduğunu ilan etti. Bir şehri ele geçirerek orayı Demokratik Yunanistan'ın başkenti yapmayı ve dost ülkelerden diplomatik kabul görmeyi planlayan Zahariadis bakanlar arasında yer almıyordu. Öte yandan Marcos 3. planum çizgisine olanca gücüyle muhalefet etmesine rağmen kamuoyu üzerinde sahip olduğu etki nedeniyle başbakan ve savunma bakanı olmuştu. Görüşlerini daha geniş çapta açıklama fırsatı bulacağı umuduyla görevi kabul etmesine rağmen getirildiği mevki sadece göstermelikti. Yöntemler ve sorunlar üzerine karar alma yetkisi gerçekte Zahariadis ve Merkez Komitesi'nin doruklarında yer alan diğer kişilere aitti. Ioannidis, Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, Roussos Dışişleri Bakanı, Bassotas Maliye Bakanı, Vlantas Tarım Bakanı ve Stringos Eğitim Bakanı ve İAŞE Bakanı olarak atandılar. Zahariadis'e bağlı olan bu adamları kısmen dengeleyen diğerleri, Adalet Bakanı olan Porygenis, Parsalidis tutuklandığından beri EAM Genel Sekreteriydi ve Sağlık Bakanı olan Kokalis, hükümette yer alan ve KKY üyesi olmayan tek kişiydi. Yeni hükümetin programı şöyleydi. 1. Yunanistan'ın kurtuluşu için tüm halk güçlerinin seferber edilmesi. 2. Yeni bir adalet mekanizmasının oluşturulması. 3. Yabancılara ait mülklerin ve ağır sanayinin ulusallaştırılması. 4. Tarım reformu. 5. İç barışın sağlanması. 6. Ülkenin demokratik bir temel üzerinde yeniden örgütlenmesi. 7. Halk demokrasileriyle kardeşçe ilişkilerin kurulması. 8. Etnik azınlıklara eşit haklar. 9. Silahlı güçlerin dış saldırıya karşı direnecek şekilde örgütlendirilmesi. 10. Yeni seçimlerin yapılması. Hükümet polisi Atina'da yortu günü 500 kişiyi tutuklayarak tepki gösterdi. Bu sırada Merkez Komitesi henüz bebeklik çağını yaşayan Yunan demokrasisi için bir başkent bulmak gibi acil bir sorunla meşguldü. 25 Aralık'ta Demokratik Ordu'nun Zahariadis tarafından yeniden düzenlenen Makedonya karargahı Arnavutluk sınırına 20 kilometre mesafedeki Konitsa üzerine büyük bir saldırı başlattı. Düzenli ordu birlikleri halinde bir araya getirilen 2000 adam Gramos Dağı'nın eteklerinden kuzeydeki şehre doğru ilerlediler. Bu arada Teselya ve Epirus'te düşman güçlerini bölmek amacıyla askeri harekatlara girildi. Demokratik ordu şehrin dışındaki yüksek bir zeminde mevzilendi ve Aos Irmağı üzerindeki hassas olan güney kesimini kontrol eden Borazini Köprüsü'nü ele geçirdi. İsyancılar olanca topçu gücünü kullandı. 2 dağ bataryası, 3 adet 105 milimetrelik top, birkaç adet eski 55'lik top ve elde bulunan tüm havan topları. Her baraj ateşinin ardından saldırıya geçildi. Andarteler karargahlarını birkaç kilometre ötedeki Kastaniani köyünde kurmuşlardı. İlk saldırılar başarısızlığa uğradı. Bu durumda yapılacak en doğru hareket düşmanın önünden çekilirken gerilla taktiklerinin uygulanmasıydı. Fakat Zahariadis'in yeni kurmayı kazanılan mevzilerin elde tutulmasına ve kuşatma yapılmasına karar verdi. Hava durumu şimdilik demokratik orduya yardımcı oluyordu. Hükümet birlikleri Yanina'dan ayrılmışlardı ve müthiş bir yağmur altında yokuş yukarı ilerlemeye çalışıyorlardı. Bu kararsız durum sadece birkaç gün sürdü ve hükümet birlikleri ayın 30'unda partizanlara ulaştılar ve kuşatma harekatına başladılar. Havanın açılmasıyla birlikte ortaya çıkan uçaklar hükümet birliklerinin saldırılarını daha da etkili hale getiriyordu. Demokratik Ordu Komutanlığı 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece ilk geri çekilme emrini verdi. 4 Ocak'ta topçu birlikleri geri çekilmiş ve şehrin çevresi tamamen hükümet ordusunun kontrolüne girmişti. Zahariadis'in yeni taktikleri durumdan çok iyi yararlanan hükümet güçlerine beklenmedik bir zafer kazandırmıştı. 15 Ocak'a kadar çevredeki tepelerin üzerinde devam eden savaş daha sonra ermemişti ki Kraliçe Frederika şehri bizzat ziyaret etti. Kazanılan zafer monarşinin şanını artıracak şekilde kutlandı. Dünya gazeteleri Panslav güruhunun saldırılarından henüz kurtarılmış tebaan omuzlar üzerinde muzafferane yükselen hükümdarın resimleriyle doluydu. Muhtemelen üstün kalitede Amerikan ekipmanı sayesinde artan bu cengaverlik düzenli ordunun morali üzerinde olumlu bir etki yaptı. Demokratik güçler Kastanyani köyünde tutunmayı başardılar. Fakat geçici hükümet hala kendisi için bir başkent fethetmek durumundaydı. Hükümetin ateşle vaftizi 650 ölü ve yaralıya mal olmuştu. Zaryadis 15 Ocak'ta partinin politik ve askeri kadrolarını toplantıya çağırdı. Marcos, Konitsa Savaşı'nın analizini gerilla savaşı ilkelerinin uygulanması girişimine dönüştürdü. Örgütümüz elimizde bulunan araçlar ve sahip olduğumuz imkanlar ancak bir gerilla ordusuna uygundur. Biz düzenli bir ordu değiliz ve şu anda kent merkezlerine karşı şiddetli saldırılara geçebilecek durumda değiliz. Marcos. Zaryadis sözünü kesti. Marcos büyük bir savaşçıdır ve sorunları taktik açıdan çok iyi ele alıyor. Fakat stratejik sorunları kavrayamadığı görülüyor. O akşam Zaryadis politik büroya danışmaksızın merkez komitesini topladı. Güven oyu istiyordu. Üçüncü planımda alınan kararlar doğru mudur? Dalgavuklar mırıldanarak güvenlerini belirttiler. Esas hedef Marcos'tu. Zaryadis gözlerini onun üzerine dikti. Görüşün nedir Marcos? Kararlar doğru mudur? Farklı görüşler üzerinde ısrar etmek, suçlanmak, bir ayin havası içinde eleştirilmek, dışlanmak, hatta tasfiye edilmek anlamına gelecekti. Marcos, kağıt üzerinde geçici hükümetin başı ve demokratik ordunun tartışılmaz manevi lideriydi, fakat dağ eğilimini sonuna kadar temsil etmek istiyorsa politik büroda kalmalıydı. Ağzı kurumuştu, soruyu yanıtladı. Evet, alınan kararlar doğrudur. Oturuma son verildi. Geçici hükümetin ilanı üzerine UNSCOP, dünya hükümetlerine birer bildiri göndererek isyancıların tanınmamasını istedi. Komünist dünyanın Yunanistan meselesine bakışı Balkan sorununa bağlıydı. Tito'nun Belgrad'da yarattığı bağımsızlık havası Stalin'i giderek daha fazla rahatsız ediyordu. 22 Ocak tarihli Pravda'da Polonya, Çekoslovakya ve Yunanistan'ın katılacağı bir Balkan ya da Tuna Konfederasyonu'nun oluşturulması girişimlerine şiddetle saldıran bir yazı yayınlandı. Stalin 10 Şubat'ta Yugoslav ve Bulgar partilerinin temsilcilerini kabul etti. Onlara hararetle Balkan Konfederasyonu'nu unutmalarını tavsiye etti ve Milovan Dijilas'a göre daha sonra Yugoslavlara dönerek hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde şu sözleri söyledi. Yunan devrimi derhal durdurulmalıdır. Zaryadis'in bütün bunlardan haberi yoktu ve hala demokratik ordunun göstereceği bir kahramanlığın, örneğin büyük bir şehrin ele geçirilmesi gibi bir hareketin Stalin'in elini zorlaştıracağından emindi. Yeni demokratik ordu için çok kötü bir başlangıç gösterisi olan Konitsa Savaşı ona hiçbir şey öğretmemişti. Üçüncü planım çizgisinin korunması konusunda daha kararlı bir tutum içindeydi. Her yenilgi, maskesi düşürülen ve kurşuna dizilen birkaç hainin faaliyeti olarak açıklanabilirdi. 1947 sonunda Anna Poker, Romanya'yı Stalin'in kucağına düşürmeyi başardı. Zaryadis, demokratik orduya doktriner bir boyunduruk vurmak suretiyle aynı kazanımı sağlayacağı kanaatine vardı. Böyle bir şey ancak ayaklanmanın ruhunu boğmak suretiyle gerçekleştirilebilirdi. Bu sırada 500 bin köylü şehirlerin çevresindeki kamplarda tutuluyordu. Sabırsızlıkla görevin tamamlanmasına uğraşan Amerikalılar, yeni komplo ve tertiplerin, o günlerde bu tür hareketler zararlılara karşı mücadele olarak geçiyordu, hazırlığa başladılar. Teselya kıyısı ve kuzeydeki dağlık bölgeler ıssız bir çöl haline getirildi. Bölgedeki demokratik ordu birlikleri yiyecek bulmakta bile güçlük çekiyorlardı. Zaryadis'in kararlarını politik büroya dikte etmesinden sonra karargah tüm güçlerin Gramos'ta toplanmasına ve yeni silah altına alınanların kış aylarında bölgeye gönderilmelerine karar verdi. Demokratik ordu saflarına zorla alınanların sayısı çok azdı. Bununla birlikte yeni gelenler hükümetin ailelerine karşı yapacağı misillemeleri en aza indirmek için doğal olarak harekete baskı altında katılıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Kış aylarında gerçekleşen katılmalar, demokratik ordunun tasarladığı gelişmenin sağlanması bakımından çok az olacaktı. Demokratik ordu karargahı, karlarla kaplı Vitsi'den Yunanistan'ın kuzeyine kadar uzanan bölgede iki büyük adam toplama harekatına girişti. Rumeli'den çağrılan Triandafylli, Rumeli Zaryadis'in sevmediği bir bölgeydi. Çünkü Aris'in bir zamanlar bir araya topladığı kapetanyosların çoğu buradaydı. Bir ekiple birlikte sınır boyunca harekete geçirildi. Paralogos'un komutasında 50'si kadın 1500 partizandan oluşan diğer bir ekip biraz daha güneydeki Pierya ve Katerini bölgelerinde adam topluyordu. Smolika Dağı'ndan ayrılan partizanlar donmuş ve hiçbir insanın görülmediği bir bölgeye girdiler. Karlarla kaplı bölgede uzun yürüyüşler yaptılar ve sessiz, hayalet köylerden geçtiler. Bazen günlerce tek bir canlıya bile rastlamadan yürüyorlardı. Bir hafta sonra Descati köyü yakınlarında ansızın hükümet güçlerine bağlı bir bölükle karşılaştılar. Çatışma çok kısa sürdü. Karşılıklı birkaç el ateş edildikten sonra 1500 andarte ufuk çizgisinde belirdi ve başlarındaki yüzbaşı dahil tüm bölük silahlarını teslim etti. 150 tüfek, 2 makineli tüfek ve birkaç Bren makinalısı, Paleologos ganimeti artırmak için Kozani, Larissa karayolu üzerinde birkaç tuzak kurdu. Silahlar toplanıyor fakat adam kazanılamıyordu. Müfreze Pierya çevresindeki köylere girdi ve Kateri'ye doğru yoluna devam etti. Düzlüklere doğru inildikçe hükümet güçleriyle daha sık çatışılıyordu. Pierya'yı terk ettikten 2 gün sonra Andarteler tam dağınık düşman mevzilerinin arasından geçmeyi başarmışlardı ki Paleologos'a bir mesaj geldi. Güneyden harekete katılmak üzere 100 kadar silahsız adam gelmişti ve Pierya'da Paleologos'u bekliyorlardı. Müfreze geri döndü ve Zahariadis'in uzun yürüyüşçülerini aramaya başladı. Çoğu ayakkabısız olan adamlar 15 günden fazla süren yürüyüşten sonra tükenmiş, çoğunun el ve ayak parmaklarında donma başlamıştı. Paleologos onlara silah ve cephane verdi. Hasta olanlara sıcak tutan giysiler buldu ve yiyeceğin kalanını paylaştırdı. Bütün bu gecikmeler ve ileri geri hareketler hükümet güçlerine bir araya gelme ve dağı kuşatma fırsatı verdi. Uçaklar her sabah gün ışığıyla birlikte sahneye çıkıyorlardı. Livesey'in yerini alarak Amerikan askeri heyetinin başına geçen General Van Fillet, Atina'ya geldiğinde şöyle diyordu. Yunanistan bizim için bir laboratuvar deneyidir. Böylece Pierya'daki partizanlar, hava savaşında uygulanan en son tekniğin napalmın kobayları olarak kullanıldılar. Dev kayalarla kaplı bölge, napalm bombalarının yapışkan alevleriyle sıvandı. Fakat hükümet birliklerinin tüm saldırıları geri püskürtüldü. Düşmanın kazandığı tek başarı partizanları bir haftadır orada tutmaktan ibaretti. Bu arada hükümet güçleri akın akın bölgeye geliyorlardı. Dağdaki tüm yiyecek bitmiş, son katırlar da 5 gün önce kesilip yenmişti. İnsanlar napalmdan çok açlık ve soğuktan çekiyorlardı. Kadın ve erkek savaşçılar soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla tüfeklerini sıkıca kavramışlar, olanca güçleriyle kayaları düşman piyadesinin saldırına karşı savunmaya çalışıyorlardı. Kuşatmanın yarılması, hasta ve yaralıların terk edilmesi anlamına geliyordu. 11 Mart 1948 akşamı, dirençlerini yavaş yavaş kaybetmekte olan, yarı yarıya karların içine gömülmüş partizanlar, Atina radyosundan yapılan bir duyuruyu işittiler. 3000 eşkıya Pierya'da kuşatma altında tutuluyor. Eşkıyalar yarın sabah imha edilecekler. Aynı gece Paleologos umutsuz durumdaki 130 yaralıyı bir mağaraya gizlemeye ve yiyeceğin geri kalan kısmını onlara bırakmaya karar verdi. Bunların 30 kadarı yaralarının öldürücü olduğunu biliyordu. Hükümet güçlerine karşı son nefeslerine kadar direnebilmek için silah istediler. Bunlar ayrı bir mağaraya yerleştirildiler. Gökyüzü kapalıydı ve geri çekiliş yoğun bir karanlık içinde başladı. Partizanlar sessizce gecenin içinden süzülüp gittiler. Şafakla birlikte napalm bombaları Pierya tepelerini kızıla boyadı. 30 yaralı savaşçı sonuna kadar savaştı. Hükümet ordusu son saldırısını kuşatılmış durumdaki ölü ve yaralıların üzerine yaptı. Paleologos seferin başında 70 kiloydu. Bir hafta süren yürüyüşten sonra Hasia'ya vardığında 40 kiloya düşmüştü. Adam toplama seferine 1500 kişiyle çıkmış, yolda 1000 kişi bulmuş ve 1200 kişiyle dönmüştü. 5'te 4'ü açlıktan ve soğuktan ölen 1300 kişi kaybedilmişti. Sınır boyunda yapılan sefer de aynı akibete uğradı. Triandafulu ve beraberindekilerin yarısı bir daha geri dönmediler. Rumeli andartelerinin bir kısmı Gramos'a doğru uzun yürüyüşlerini yaparlarken, diğerlerine başkentten ayrılmak isteyen partizanlara yol açmak üzere Atina'nın güneyine doğru hareket etme emri verildi. Diamantis ve Hermes durumu protesto etmek için Gosias'ı görmeye gittiler. Artık çok geç dedi Gosias. Bu harekat devam etmeye mahkumdur. Bu bir intihar görevi. Gosias, Kapitan Yosların önerilerini kabul etmedi ve 200 kişiden oluşan seçkin bir bölük hazırlayarak Atina'ya gönderdi. Hayatta kalan tek bir kişi bile olmadı. Her taraftan protesto yağıyor, insanlar açıklama istiyorlardı. Fakat yeni liderlik tartışmaya girmedi. Hainler, demokratik ordunun saflarına sızmışlar ve katliama neden olmuşlardı. En şiddetli itirazlarda bulunan partizanların 35'i yargılanmaksızın yok edildi. Elas yeniden yargılanıyor. Zaryadis, Stalin'in Yunan devrimine karşı gerçek tavrını muhtemelen bilmediği gibi, tabandaki partizanlar da birinci sekreter ve kapitan Yoslar arasındaki anlaşmazlığı bilmiyorlardı. Emirler, geçici hükümetin Eminens Grises'inden kaynaklanıyor, fakat kural gereğince Başbakan Marcos tarafından imzalanıyordu. Yeni politik askeri liderlik yönetimi gerilla kadrolarının elinden alınıyor, fakat bu işi yavaş yavaş ve parça parça yapıyordu. Yeni stratejiyi reddeden görevliler teker teker birliklerinden alınıyorlardı. Parti basını Elas'ın hayaletine karşı bir karalama kampanyasına girişti. Mart 1948'de Demokratik Ordu gazetesi Demokratik Kostatos'un 3. sayısında "Savaşmayı Öğrenmek" başlıklı bir başyazı yer aldı. Demokratik Ordu'nun temel zayıflığı, ülkemizin yeniden demokratik inşaını başaran devrimci bir ordu olmasına rağmen taktik alanda çoğu Elas'tan devralınan yabancı kavramlardan ve burjuva geleneklerden hala kendisini kurtaramamış olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Görevimiz, demokratik orduyu sadece ideolojik bakımdan değil, örgütlenme, liderlik yapısı, savaş teknikleri ve savaş gücü bakımlarından da gerçek anlamda devrimci bir halk ordusu haline getirmektir. Esas mesele şudur, yüz yüze geldiğimiz engellerin çoğu, askeri tecrübemizin yetersizliğinden, burjuva ordularının örgütlenme ve taktik üretme yöntemlerini ve Elas geleneğinin olumsuz yanlarını kopya etmemizden kaynaklanıyor. Bu edebiyat, Yunan devrimci ruhunun kendiliğinden ifadelerini her fırsatta bastırmaya çalışan partinin, geçmişte yapılan hataların sorumluluğundan arındırılması amacını taşıyordu. Doktrinle ilgili kaygılardan ötürü, efsanevi dağ gerillası yabancı teknikler deyimiyle lekelenirken, 19. yüzyıl emperyalizminin Kırım'da uyguladığı mevzi savaşı, devrimci ortodoksluğun belirtisi olarak gösteriliyordu. Demokratik Ordu, 1930'larda izlenen Rus stratejisini anlatan broşürlerle zehirlenirken, Amerikalılar gayet memnun, Atina'yı kolonileştirmeye devam ediyorlardı. Demokratik Kostatos'un bir sonraki sayısında aynı konuda bir makale daha yer aldı. Yazı, Zaharyadis'in imzasını taşıyordu. Demokratik Ordu'nun doktrin ve moral bakımından taşıdığı üstünlüğü uzun uzadıya met ettikten sonra şöyle diyordu. Ancak bu üstünlük en geniş boyutlarda geliştirilebilirse demokratik ordu muzaffer olacaktır. Onun gerçek gizli silahı budur. Bu nedenle Elas mirasının olumsuz yanından bize bulaşan halk dışı geleneklere ve yabancı etkilere bağlanmak muazzam bir hata, hatta öldürücü bir suçtur. Bu suçu işleyenler demokratik ordunun en karşı konulmaz silahlarını ve üstünlüğümüzün sağlam temelini unutuyorlar ya da azımsıyorlar. Konitsa üzerine saldırıya geçilen 25 Aralık 1947 günü, Parsalidis ve Tizimas'ında içinde bulundukları 12 kadar parti kadrosu İkarya adasından kaçmayı başardı. Tizimas derhal Vitsi karargahına gelmeyince partizanlar şaşırdı. Kikitsas, Ionidis ve Zaharyadis'i sıkıştırıyordu. Neden Tizimas'ı aramıyorsunuz? O yürüyen bir Yunanistan haritasıdır. Her karışı bilir ve adamların tam güvenine sahiptir. Aris ölmüştü. Sarafis hala sürgündeydi. Efsanevi Elas Triumvirası'nın hayatta kalan temsilcisi Tizimas Samariniotis ise özgürdü. Tizimas doğrudan tasfiye edilemeyecek kadar tanınmış bir kişiydi. Zaharyadis'in yaptığı şey onun itibarını azaltmak için bir oyun sahnelemek oldu. Tizimas Nisan ayı başında karargaha ulaştı. Şiddetli bir migren krizi geçirmiş ve henüz tam olarak iyileşememişti. Zayıflamış ve sürgün koşulları nedeniyle tükenmişti. Fakat tuzağa düşürülmek istendiğinin tamamen farkındaydı. Karargâhta geçirdiği 3 hafta içinde kendisini kasten daha kötü durumda gösterdi. Zaharyadis, Tizimas'ın muhakeme yeteneğini kaybettiğini düşünüyordu. Tedavi edilmesini ve ek yiyecek verilmesini istedi. Tizimas bir gece ortadan kayboldu. Akşam birlikte olduğu arkadaşları karargâha çağrıldılar. Parzatos, Fil, Gövdesiyle bir sıranın gerisinde oturuyor, Marcos onun arkasında durmadan volta atıyordu. "Derhal görüşmemiz gerekiyor," diye lafa girdi. "Parsotas, Tizimas çok hasta, ortadan kayboldu. Nereye gittiğini biliyor musunuz?" Marcos solgun bir yüzle volta atmaya devam ediyordu. Ötekiler bir tuzak kokusu aldılar. "O kadar hastaysa neden buraya getirmediniz?" Parsotas boğazını temizledi. "Bu bir hataydı. Fakat onu mutlaka bulmalıyız. Başına bir iş açmasından korkuyoruz. Düşman atlarına doğru yürüyebilir, öldürülebilir, yakalanabilir." Marcos, Barsotas'ın tam önünde durdu. "Andreas'ı çok iyi tanırım. Söylediğin kadar hasta olsa bile asla düşman atlarına doğru yürümez." Barsotas eliyle "tamam" der gibi bir işaret yaptı. Tartışma sona erdi. Tizimas'ın arkadaşları ertesi gün haber almak için geldiklerinde Barsotas onları budavari bir tebessümle karşıladı. "Merak etmeyin, Tizimas'ı bulduk." "Nerede?" "Tam bir uzman. Tüm güvenlik hatlarından sessizce geçerek Yugoslavya'ya gitmiş." Sessizce tasfiye edilme girişimi karşısında kalan Tizimas zamanında kaçmayı başarmıştı. Vissi tuzağından kurtulmuştu. Fakat partinin kolu uzundu. Ioannidis Belgrad'daydı. Tizimas'ın migren tedavi için bir kliniğe yatırılmasını sağladı. Tizimas daha sonra Bulkes'e gönderildi ve orada çok zor günler geçirdi. Tekrar bu kez Macaristan'a kaçtı ve pencereleri demir parmaklı klinikler dünyasına geri döndü. Verilen ilaçlar onu sarhoş ediyor ve çocukluk anılarına geri götürüyordu. 8 yıl sonra 1956'da 20. Sovyet Kongresi hücresinin kapısını açmak suretiyle onu yeniden sağlığına kavuşturdu. Zaharyadis, demokratik ordu içinde tasfiye hareketlerine devam ederken, Atina hükümeti de kendi güçlerine dayanarak aynı uygulamayı yapıyordu. Makronisos adasındaki kampta tutulanların silah altına alınmaları için yapılan eğitim ve kurtarma çalışmalarına hız verilmesi, bir dizi ayaklanmanın patlak vermesine yol açtı. Düzeni sağlamakla görevli güçler de eyleme katıldılar. Bir tutsağın gözlemleri şöyledir. 29 Şubat 1948 Pazar günü şafak henüz sökmüştü. Sabah yoklamasından sonra arada bir dini törenler için kullanılan amfiteyatro biçimindeki bir dere yatağında toplanılması emredildi. Oraya giden tutsaklar rahip yerine dere yatağını çepeçevre kuşatmış muhafız birliklerinin askerleriyle karşılaştılar. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Polise tutsaklar arasında bulunan iki askerin sözde sorguya çekilmek üzere tutuklanmaları emredildi. Cinayetten zanlı askerler direndiler. Bunun üzerine polisler onları sopalarla dövmeye başladılar. Öteki tutsaklar Teğmen Kardaras'ın çevresine toplanarak bu cezalandırma eylemine son vermesini istediler. Muhafız askerler "Teğmen'i bırakın" diye bağırmaya başladılar. Tutsaklar Teğmen'in çevresinden ayrıldılar ve onu serbest bıraktılar. Teğmen birkaç adım uzaklaştı ve ateş açılmasını emretti. Kardaras işgal sırasında Almanlara bağlı miliste yer almıştı. Muhafız askerler toplu halde bulunan tutsaklara 4500 kişi 15 ila 40 metre mesafeden tüfekler ve otomatik silahlarla ateş etmeye başladılar. 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Bu durum karşısında bazı tutsaklar göğüslerini açarak "buraya ateş edin" diye bağırdılar. Tam o anda Makronisos, askeri hapishanesi müdürü komutan Karabekos ortaya çıktı ve "ateş kes" diye bağırdı. Ertesi sabah kamp karargahından Albay Bayraktaris büyük bir telaşla geldi ve hoparlörden herkesin duyacağı şekilde bağırmaya başladı. "Komünistlerle aynı safta yer almayın. Hükümet ordusuna katılmak isteyenler 7. bölüğün hazır bulunduğu tören meydanında toplansınlar. 15 dakika zamanınız var. Söylenen yerde zamanında bulunmayanlar düşman muamelesi görecek ve amansızca cezalandırılacaklardır." Söylenen yere sadece 4 adam gitti. Ötekiler çadırlarından çıkmadılar. Yaklaşık 15 dakika sonra saldırı başladı. Çadırlara giren muhafızlar ellerine geçirdikleri tutsakları öldürdüler. Çadırlardan ayrılıp mutfakların bulunduğu yere kaçanlar da yakalanarak vuruldular. Cesetleri toplamaya ve üst üste koymaya başladılar. Bu işlem devam ederken tutsaklar ulusal marşı söylemeye başladılar. Bir süre sonra tutsaklar deniz kıyısında sıra düzenine sokuldular ve kıyıda demirlemiş bir bottan üzerlerine ateş açıldı. Yere oturma emri verildi ve dayak başladı. Bilincini yitirmiş muhafızlar tutsakların üzerinde tepiniyorlardı. Kamyonlara tıkılıp götürülenleri bir daha hiç kimse göremedi. 3 havacı kamyonda yedikleri dayak sonucu öldüler. Cesetleri denize atıldı ve intihar ettikleri söylendi. Peloponez'den Makedonya'ya kadar tüm Yunanistan kuşatılmış durumdaydı. Hükümet güçlerinin elindeki tüm şehir ve köyler dikenli tellerle çevrilmiş ve demokratik ordunun yardım sağlamasını imkansız hale getirecek şekilde boşaltılmış, ıssız, kırsal yörelerle çevrelenmişti. Amerikalı danışman Lovett, bir basın toplantısında sürgün sayısının 500.000 bulduğunu açıkladı. Demokratik ordu, kendi ikmal sorunlarına ek olarak, hükümetin kurduğu ağdan kaçmayı başaran, sivillerin de yaşamını sağlamak zorunda kaldı. Aralarında binlerce çocuğun bulunduğu insanların içinde yaşamak zorunda oldukları koşullar, tehlikelerle dolu, acı ve dramatik bir durum yaratıyordu.